Beşinci ayrım. Kadın olmak gerçekten zor iştir. Çünkü her kadın erkek denen mahlukla uğraşmak zorundadır. J. Conrad. Kadına yönelik şiddet. Bu ülkede herkes mağdur gerçi. Ama en çok kadınlar mağdur. Dayak, şiddet, küfür, kapıya koyma, terk etme, ikinci kadın yapılma, hatta erkekler tarafından başka erkeklere satılma. Başlık karşılığı ikinci, üçüncü kadın olarak çok yaşlı erkeklerle sözde evlendirilmenin yanı sıra düpedüz pazarlanma da var. Cinsel obje olarak kullanılıp başka başka yaftalar altında hoyrat bakışlara sergilenme. Açıkçası bu toplumda kadın aşağılanıyor. Özellikle bazı kırsal kesimlerde kadının hiçbir hakkı, hukuku yok. Sadece hizmetçidir, aşçıdır, temizlikçidir, ırgattır, zevk aracı ve kuluçka makinesidir. Neden yorumlarımda, Moral FM'deki hayatın yorumu, kadın cephesinde gözüktüğümü şimdi anlamış olmalısınız. Ben kadından taraf olurken aslında ezilenden, sömürülenden, horlanandan, aşağılanandan taraf olmuş oluyorum. Bu da mertlik gereğidir. Hadi Türkiye'nin çok sevdiği bir ifadeyle söyleyeyim. Kadın tarafını tutmak erkekliğin şanındandır. Bir gelin düşünün. Kocası döver, yetmez bazen kaynanası, bazen kayınpederi, aslı kayınpeder yani baba yerine geçen. Hatta kayınbiraderi dövüyor. İstatistiklerle ulaşılan sonuç korkunç. Türkiye'de kadın ikinci sınıf vatandaş. Onları horlarken aynı zamanda anamızı, eşimizi, bacımızı horladığımızın farkında değiliz. Sevdiğimizi söylüyoruz ama galiba gerçekten pek sevmiyoruz. Nedeni bence malum değil. Yalnız zaman zaman kadını kendimize, erkeklik gururumuza rakip gibi gördüğümüzü, belki o yüzden yeterince sevmediğimizi düşündüm. Hani dünyayı erkekler yönetiyor ya, kadınlar günün birinde dizginleri almaya kalkışırsa halimiz ne olur diye soluk aldırmamaya çalışıyoruz. Evet, dünyayı erkekler yönetiyor. Belki erkekler yönetmeseydi, dünya bu kadar kanlı, bu kadar aç, bu kadar huzursuz, bu kadar barut kokulu olmaz. Mazlumların, çocukların, kadınların gözyaşlarıyla böylesine ıslanmazdı. Hele Türkiye. Türkiye demek yıllardan beri kriz, kavga, kaos, ekonomik çöküntü demek. Ama yıllardan beri bu ülkeyi yönetenlerin hiçbirinin adı Ayşe, Fatma, Emine, Leyla değil. Sadece birisinin adı Tansu. O da zaten erkeksi tavırlıydı. Ülkeyi yıllardan beri Süleymanlar, Bülentler, Necmettinler, Yılmazlar, Turgutlar yönetti. Yani bugünkü korkunç kaosta kadınların fazla bir ihmali, beceriksizliği, başarısızlığı yok. Yine de faturası kadınlara çıkıyor. Dayağı hak edenler kadına dayak atıyor. Üniversiteli de karısını dövüyor. En gelişmiş ülkelerde bile her iki evlilikten birinde görülen fiziksel şiddet ülkemizde %90'a varan oranlarda yaşanıyor. Sarıgazi, Ümraniye, Örnektepe, Alibeyköy'de de gecekondululu, Yeşilköy, Bakırköy, Sarıyer, Şişli'de üniversiteli kadınlar üzerinde dev bir araştırma yapıldı. Buna göre eşlerine fiziksel şiddet uygulamada yüksek eğitimli erkeklerle eğitimsiz erkekler çok farklı değil. Hürriyet, 23 Temmuz 1998. Ekranda şiddet. Reklamseverler Derneği 1996 yılında televizyon kanallarında şiddet efekti sayımı adı altında bir araştırma yaptı. Sonuç: Amerika'da prime time'da saatte 5 şiddet görüntüsü veriliyor. Haber programlarında şiddet görüntülerinin bu ölçüde yoğun olmasının nedeni ise şiddet içeren görüntülerin tekrar tekrar seyirciye sunulması. En çok izlenen 4 kanaldaki araştırmanın bazı çarpıcı sonuçları şöyle. 1. Televizyondaki şiddet görüntüleri izleyiciyi şiddete yönlendiriyor. 2. Türkiye'de sözel saldırı, bedensel saldırı ve devam eden şiddet görüntüleri en belirgin düzeyde çizgi filmler ve yerli sinemada birlikte artış gösteriyor. 3. Bir günün 6 saatini TV karşısında geçiren Amerikalı çocuk 15 yaşına gelinceye kadar TV'de ortalama 24 bin cinayet girişimi izlemiş olurken Türkiye'de bu rakam 45 bin civarında. 4. Sadece çizgi film ve çocuk programlarında saat başına 32 şiddet görüntüsü düşüyor. Aileden başlayarak okulda, sokakta, trafikte, siyasette, bürokraside, kısaca hayatın hemen hemen her alanında şiddete başvuran bir milletin bu olumsuz özelliğini besleyecek ekstra gayretlere ihtiyaç yoktur. Onun için de televizyonlardaki şiddet görüntüleri sıkı şekilde kontrol altına alınmalıdır. Yalnız şiddet görüntüleri değil, porno eğilimlerde. Halkın ruh ve beden sağlığı gerekçesiyle kontrol edilmelidir. Dahası var. Talk show adı altında yapılan bazı programlar çok saçma sapan, anlamsız ve küfür içerikli. Birikimsiz şovmenler sırf şöhretlerine sığınıp program yaparken birikimsizlikleri sebebiyle ister istemez tüm malzemeyi sokaktan devşiriyorlar. Bu da televizyon başındaki çocukların hem ruhunu hem de Türkçesini perişan ediyor. Ekranda lahmacun muhabbeti artık sıktı. Gelenek ve görenekler bizi beşiğimizde karşılar ve ancak mezarımızda bırakır. Robert Ingersoll. Gelin ve kaynana aynı evde nasıl mutlu olur? Bazı gelinlerde cadı kaynana, bazı kaynanalarda da cadı gelin sendromu var. Ama aşılamaz değil. Pekala, ortak noktalar bulunabilir. Ve o noktalarda yoğunlaşılarak birliktelikler daha tutarlı ve anlamlı hale getirilebilir. Belirtmek gerekir ki gelinin kaynanaya, kaynananın geline karşı tavrını peşin hükümler belirliyor. Yani kafalar birbirlerinin aleyhine hükümlerle dolu olarak buluşuyorlar. Ve kafalarında taşıdıklarına göre davranıyorlar. Bu da en küçük bir anlaşmazlığı kavgaya dönüştürüveriyor. Yoksa aynı insanı seven iki kişi neden o yoğunlukta kavga etsin? Bu girişten sonra taraflara şu tavsiyelerde bulunabilirim. 1. Kafanızdaki peşin hükümleri sorgulayın. Gerçekten de kaynananız ya da gelininiz düşmanlığınızı hak edecek kadar kötü biri mi? 2. Aranızda çıkan sorunları peşin hükümlerinizle bütünlemeyin. Çıkan her sorunu tek başına ele alın. 3. Yanlış bir davranışla karşılaştığınızda bu davranışınızın nedenleri üzerinde tahmin yürütmeyin, abartmayın, sebebi kendisinden öğrenmeye çalışın. Çoğunlukla bir yanlış anlama ile karşılaşacaksınız. 4. Gelin kaynana aynı insanı sevdiğinizi, onun üzerine titrediğinizi, onu mutlu etmek için çırpındığınızı hatırlayın. 5. Kaynananızı, annenizin ya da gelininizi kızınızın yerine koyun. Annenizden veya kızınızdan ters bir davranışla karşılaştığınız zaman ne yapıyorsanız yine aynısını yapın. 6. Birbirinize nispet yapmayın. İnat etmeyin. Gelini kocasına ya da kaynanayı oğluna şikayetle korkutmaya kalkışmayın. Aranızda gelişen sorunları aranızda çözün. Kavga ederek değil, ancak konuşarak kalıcı sonuçlara ulaşabileceğinizi unutmayın. 7. Birbirinizi sevmiyorsanız bunda kaynana gelin ilişkisi konusunda peşin hükümlerimizin rolü olduğunu bilin. 8. Sevgisizliğinizi somutlaştırın. Kaynananızın, gelininizin hangi huylarını, hangi davranışlarını sevmiyorsunuz? 9. Kaynananızın ya da gelininizin olumsuz yönleriyle olumlu yönlerini alt alta yazın. Kararınızı buna göre verin. 10. Birbirinizi başkalarıyla kıyaslamayın. Herkesin farklı olduğunu unutmayın. 11. Birbirinizi değiştirmeye kalkışmayın. Olduğu gibi kabullenin ve çatışma unsurları arayacağınıza uyum arayın. 12. Farklı kuşaklara mensup insanların, bir de farklı bölgelerin, farklı kültürlerinden gelmişlerse zaman zaman çatışması kaçınılmazdır. Bunu kaynana gelin ilişkisinin ön çatışma şartı yapmayın. Farklılıkları abartmayın. Tek cümle ile söylemek gerekirse alışkanlıklarımızı, düşüncelerimizi, geleneklerimizi, kısaca beynimizdeki her şeyi zaman zaman sorgulamayı göze almalıyız. Temel Reis'in kaynanası. Temel Reis'in kaynanası kaybolmuş. Karısı kayıp ilanı vermesi için zorlamış Temel'i. Temel de kaynanasının fotoğrafıyla birlikte gazeteye büyükçe bir ilan vermiş. Ha, bu kadını görenler insanlık adına görmezden gelsin. Umudunu yitirmiş olanın başka kaybedecek şeyi yoktur. Bu ise. Aile mutluluğundan gençler de sorumlu. Gençler zora girmeden kazanmak istiyor. Başarısız oldukları zaman da Önce anne babalarını, öğretmenlerini, akrabalarını ve arkadaşlarını suçluyorlar. Kendileri dışında herkesi suçlu ve sorumlu görüyorlar. Şunu bunu suçlayacaklarına, kendilerini sorgulasalar, gelecekleri açısından daha yararlı olur. Çünkü başarısız bir genç, başarısızlığından dolayı kıyamete kadar anne babasını, akrabayı taallukatını suçlasa bile eline bir şey geçmez. Başarıya doğru tek adım dahi atmış olmaz. Başkalarını suçlamaktansa, gayretsizliğimizi suçlamak, çevremizi sorgulamaktansa, başarısızlığımızın sebeplerini sorgulamak pek çok mesafe aldırabilir. Soru 1. İstediğimi sandığım şeyi yeterince istiyor muyum? Soru 2. İstediğime ulaşmak için yeteri kadar çalışıyor muyum? Soru 3. Benim istediğimi isteyenlerle yarışa hazır mıyım? Bir genç yeterince istiyor, yeteri kadar çalışıyor ve kendisini herkese rekabete hazır hissediyorsa, üst yanı kaderin hükmüdür. Malum, her çalışanın mutlaka kazanması şartı yoktur. Ama çalışmayanın kazandığı da hiç görülmemiştir. Her başarının bir bedeli var. Başarmak isteyen bedelini ödemeye hazır olmalı. Kadın ya da erkek, başarılı insan olmanın bir sırrı var mı? Bir değil, iki sır veriyorum. Birinci sır, umut. İkinci sır, say. Gayret, çaba, çalışma. Say deyince insan aklına Kabe geliyor. Kabe'de Safa ile Merve arasındaki koşu. İyi ki de geliyor. Safa ile Merve arasındaki arayış zaten anlatmak istediklerimin özüdür. Hacca gidenler Safa ile Merve arasındaki koşuyu bilirler. O koşu bir Hazreti Hacer koşusudur ki umut koşusu dense yeridir. Biliyorsunuz Hazreti Hacer oğlu İsmail ile birlikte çöle terk edilmiş, bir süre sonra da suyu bitmişti. Bebeği canhıraş feryatlarla ağlıyordu. Çaresizlikle umut karmaşasında yerinden kalktı, su bulmak için çölde Safa ile Merve arasında koşmaya başladı. Kendisi bir peygamberin hanımıydı, hepimizden fazla Allah'a inanıyor ve güveniyordu. Pekala oturduğu yerde dua edebilir, bir şekilde su göndermesini Allah'tan isteyebilirdi. Ama o kalktı, rahatını bozdu ve umutla koştu. Yani elinden geleni yaptı, çabaladı, gayret gösterdi ve Allah da Zemzem'i ikram etti. Bu bir örnektir. Yeterince inanır, umar ve yeterli kadar çalışırsanız size de belki Zemzem ikram edilir. Yine de her başarının bir ikram ilahi, Allah'ın armağanı olduğunu unutmamak lazım. Başarı bir biçimde rahmet tecellisidir. Yalnız rahmetin tecellisini hak etmek için çabalamak lazımdır. Ve umut fakirin ekmeği değil, umut başarının dinamosudur. Umutlarınızı asla kaybetmeyin. Daima yeşertin ve diriltin. Sevmekten, ummaktan ve elinizden geleni yapmaktan asla vazgeçmeyin. Bir ana, yeni bir ailemi. Oğlum Mücahit avukattır. Aile bağları da güçlüdür. Bu konuda hemen hemen hiç problem yaşamadık. Çocukluğundan beri ne zaman nerede olacağı konusunda daima bize bilgi verirdi. Eve geliş saatlerini de gece yaralarına kadar hiç uzatmazdı. Fakat bir gün alışageldiğimiz düzen çözüldü. Mücahit'in aile ilişkilerinde gözle görülür gevşemeler olmaya başladı. Bir süre üzerine gitmedim. Fakat birkaç gece üst üste sabaha karşı eve gelince annesi de ben de telaşlandık. Çünkü bu bizim aile hayatımızda ilk kez karşılaştığımız bir durumdu. Oturduk, ne yapmamız gerektiğini tartıştık. Sonunda cep telefonuna şöyle bir mesaj geçmeye karar verdik. Sevgili oğlumuz, eve uğramadığına göre acaba kendine başka bir aile mi buldun? Biz hala seni çok seviyoruz. İmza, halen annen ve baban. Bu mesajı alır almaz Mücahit cep telefonuma hemen şu cevabı geçti. Babacığım, anneciğim, sizi çok seviyorum. Hep küçük oğlunuzum ama sadece şu aralar çok yoğun ve yorgunum. Ne olur hoş görün. Mesajın ardından işini gücünü bırakıp yanıma geldi. Birbirimize sımsıcak ve sımsıkı sarıldık. Sorunlarını anlattı. Meğer avukatlık bürosu tutmaya çalışıyormuş. Ancak aradığı gibi bir yer bulamıyormuş. Bu yüzden strese girmiş. Sorunlarını bizimle paylaştı. Birlikte çözdük, rahatladı ve eski düzenimize döndük.
ama cep telefonumdaki notunu hiç silmedim. Gençlik ilkbahar gibidir. Yaşlılık ise kışa benzer. Öyle bir kış ki arkasından bir daha bahar gelmez. Firdevsi. Çekirdek aile tipi sorunları arttırdı. Çekirdek aile tipi Avrupa'dan geldi geleli sorunlar arttı ve çok kötü oldu. Durum önce yaşlılar açısından kötü oldu. Çünkü evlatları tarafından bakılmayan yaşlı ana babalar ahir ömürlerinde namerde muhtaç hale geldiler. Kendilerini itilmiş, atılmış, terk edilmiş hissettiler, mutsuz oldular. Ama asıl gençler açısından kötü oldu. Eskiden yeni aileler ailenin yaşlılarının nezareti altında kurulurdu. Deneyimsiz gençlerin zaman zaman geçirdiği sarsıntılar aile büyüklerinin sevecen müdahaleleriyle boşanmaya varmadan giderilirdi. Anlayacağınız iki gencin bütünleşerek kurduğu aile yapısının temeli sağlam tutulurdu. Tabiatıyla da ufak tefek depremler, sarsıntılar, kavgalar aile yapısını fazla etkilemezdi. Şimdi öyle olmuyor. İki tecrübesiz gencin oluşturduğu aile kurumu ilk duygusal kavgada dağılabiliyor. Şimdi büyüklerle aynı evi paylaşmanın fayda ve zararlarına kabaca bakalım. Yaşlılarla birlikte oturmanın faydaları. 1. Ev arama zahmetin ortadan kalkar. Ailemizin evi zaten vardır. 2. Bir sürü eşya alma derdinden kurtulundur. Eşyaya verilecek para seyahate ya da daha faydalı şeyler edinmede değerlendirilir. 3. Kurulu bir düzen olduğu için gençler düzeni değiştirmeye vakit ayırmazlar. Dolayısıyla daha ilk günlerde yıpranmaz, yorulmazlar. Tabii bunlardan kaynaklanacak tartışmalara da girmezler. 4. Gelin hanım kocasının sevdiği yemekleri bizzat kaynanasının öğrenme imkanını bulur. Annesinin oğluna nasıl davrandığını gözler ve zaman içinde bunları uygulayarak kocasını kendisine çeker. 5. Yemek ve temizlik gibi önemli iki büyük derdi fazla olmayacağından kocasıyla rahat rahat gezmelere çıkabilir. Eve ayıracağı zamanı kocasına ve ileride çocuklarına ayırabilir. 6. Eve anne baba kanalıyla da iyi kötü para girdiğinden yeni evliler geçim sıkıntısı çekmezler. 7. İşten atılma korkusu hayatlarını cehenneme çevirmediğinden daha mutlu olma ihtimalleri artar. 8. Aileye başka kanallarla para girdiği için gelin hanım çalışmak zorunda kalmaz. Damat bey aynı gerekçeden dolayı ikinci bir işte çalışmayacağından vaktinden önce çökmez, tüm vakitlerini birbirlerine hasrederler. 9. Damat zaman zaman iş icabı geceleri de çalışacak yahut seyahate çıkacaktır. Bu durumda evde ana baba yoksa gelin hanım yapayalnız kalır. Özellikle evliliklerinin ilk yıllarında alışmadığı bir muhitte hatta kentte yaşadığı için yalnız kalmaktan ölesiye korkabilir. Korkusu sinirlerini bozacağından başka biçimde eşine yansıtılabilir. Böylece yeni ailenin ilk kavgaları başlayabilir. Gece çalışmalarının ürettiği korkular ve kuşkular sebebiyle dağılan ailelere kaç kez şahit oldum. 10. Çocuklarıyla aynı evde oturan anne babalar hissettirmeseler de bu birliktelik sebebiyle mutlu olurlar. Onların mutluluğu genç evleri etkileyeceğinden tüm ailede mutluluk havası eser. 11. Hamilelik döneminde deneyimli bir insanın gelinin yahut damadın annesinin ailede varlığı ilk çocuğuna hamile olan genç bir gelin için büyük güvencedir. Eğer ailede tecrübeli biri yoksa geçici süreler için yine annelerden yardım istenecek. Böylece iki taraf da mecburen alışmadıkları ortamı paylaşacak ve büyük ihtimalle huzursuz olacaklardır. Bu da zaten stres içinde olan hamile gelini daha büyük bir strese sürükler. 12. Çocuklar büyüme çağında yalnız anne babaya değil dede ve nineye de muhtaçtır. Pek çok hayat dersini onlardan alırlar. Dede ile nine kavramı belli yaşlardaki çocuklar için bir sığınaktır. Annesinin yersiz öfkelerinden ve zaman zaman şiddete varan çıkışlarından kaçan çocuk dedesine yahut ninesine sığınır. Her biri hayattan alınma masalları, kıssaları, hikayeleri ve hatıraları onlardan dinler. Hatta çocuklar çıkarsız sevmeyi yaşlı yakınlarını severek öğrenirler. 13. Anne babaya sevgi, saygı, anne babayı koruma, kollama, gözetme ve mutlu etme zaten Allah'ın emri, peygamberin kavlidir. o itibariyle ibadettir. İbadet ise sevaptır. Sevap ise cennettir. Demek oluyor ki yaşlı anne ve babalarımızın yüreği cennetin kapısıdır. Onların yüreğine girmek demek, cennete gitmek demektir. Yaşlılarla birlikte otururken dikkat edilecek hususlar. 1. Yaşlılığın ya da tecrübenin yahut farklı ortamlarda, farklı zamanlarda yetişiminin sonucu olarak fazla müdahale edicidirler. Zaman zaman en sağlam sinirlerin bile bozulmasına sebep olurlar. Bunu bilerek sabırlı ve anlayışlı olmak gerekir. 2. İstedikleri olmadığında çabucak saldırganlaşıverir. Gelininin o ana kadar yaptıklarını bir kalemle siliverirler. Fakat bu geçicidir. Hemen tepki göstermeyin. 3. Çok konuşurlar. Her şeye karışırlar. Gelininin farklı bir kimlik ve kişilik olduğunu anlamak istemezler. O anda hemen karşılık vermek daha kötü neticelere yol açabilir. 4. Oğullarını kendi eksenlerinde görmek isterler. Gelinine fazla iltifat etmesinden hoşlanmazlar. Hatta bazı yörelerde gelin damadı, damat gelini ismiyle çağıramaz, konuşamaz bile. 5. Kimi yaşlılar baskıcıdırlar. Hayatı arzuladıkları istikamette şekillenmesi için acımasızca baskı yapabilirler. 6. İleri yaşlarda çok yakınır, bazen gelinlerini herkese çekiştirirler. 7. Çocukları annelerine bırakmak istemez, kendileri bildikleri usulle babadan kalma diyelim terbiye ederler. Zaman farkını, kuşak farkını algılamaya pek yanaşmazlar. 8. Çok fazla kendilerinden bahsederler. Çok fazla geçmişte yaşarlar. Bizim zamanımızda diye başladıkları her konuşma geçmişin methiyesidir. Ama geçmişte hiçbir şeyleri olmadığında zaman zaman itiraf etmekten çekinmezler. Tüm problemlere rağmen şunu eklemeliyim ki İngiliz hükümeti aileleri anne baba ve çocuktan ibaret sayan çekirdek aile anlayışından uzaklaşma kararı verdi. Artık büyük anne ve büyük baba kavramları da aileye dahil ediliyor. Dünya biraz biraz Osmanlı aile tipini arıyor gibi. Biz ailemizi, yaşlılarımızı daha fazla yıpratmadan kendi yapımızı oluştursak hiç fena olmaz. Yoksa pek çok konuda olduğu gibi bunun önce İngiltere'de, Almanya'da gerçekleşmesini bekleyip bizim malımızı, aile yapımızı onlardan tekrar alır gibi mi yapacağız? Ama evet, genellikle dünyayı fazla ciddiye aldığımız ve çok abarttığımız için mutsuzuz. Arada bir dünyayı unutun, olumsuzlukları unutun, gazeteleri, televizyonları unutun ve kendi yürek seferinize çıkın, alın ruhunuzu, yüreğinizi tavaf edin. Bir anı. Babamın korktuğu başımıza geldi. Rahmetli babam çoğu babalar gibi pek fark ettirmezdi ama eşimle beni çok severdi. Bu yüzden sık sık Rize'den Pazar ilçesi İstanbul'a gelir fakat 10-15 gün kalınca sıkılır köyüne dönerdi. Bir gün gözleri dolu dolu olarak "Be oğlum," dedi bana. "Ölümlü dünyada bu uzun hasreti taşımanın anlamı var mı? Gel hep beraber köyümüze dönelim." Babam doğup büyüdüğü memleketi hepimizden belki herkesten biraz daha fazla çok severdi. Ömrü gurbetlerde geçtiği için doymamıştı. Bu yüzden İstanbul'da fazla kalamıyordu. O kadar ki ciddi bir ameliyatın nekaat döneminde memlekete dönmek istedi. İstediğini yapan biriydi babam. Karşı koyamadım. Daha doğrusu karşı koyuşlarım kâr etmedi. Havaalanında vedalaşırken hüznü dağılsın diye şöyle dedim. "Babacığım, bir aksilik olursa bana alo demen yeter. 3 saat sonra yanında olurum." Biraz acı, biraz alaycı gülerken hüzünlü bakışlarla yüzüme baktı. "Oğlum," dedi, "gönderilmezsen gelemezsin. Ben de sizi son bir kere daha göremeden ölürüm." Bu söz içime oturdu ve bir gün maalesef dediği çıktı. Ağırlaştığı haberini alır almaz uçağa atladım. Fakat Trabzon'da yoğun sis varmış. Uçak bir süre beklemek üzere Ankara'ya indi. Sabahtan akşama kadar bekledik fakat sis dağılmadı. İstanbul'a döndüm. Ertesi gün gene uçtum. Bu sefer direkt Trabzon'a bileti almıştım. Artık gideceğime emindim. Trabzon semalarına kadar da gittim. Fakat kader aniden bastıran sis müthişti. Uçak önce Ankara'ya, oradan İstanbul'a döndü. 3. gün bu defa eşimi de yanıma alarak havaalanına gittim. Ne çare ki sis dağılmamıştı. Trabzon uçuşları iptal edilmişti. Hiç vakit kaybetmeden bir otobüse atladım ve memlekete gittim. Hazin ki benim otobüsten indiğim sabahın saatlerinde canım babacığım son nefesini Allah'a teslim etmiş bulunuyordu. Sadece cenazesinde bulunabildim. Yaslandığım dağ devrilmiş, dayandığım kale çökmüştü. Ondan sonraki hayatımda kendimi büyük ölçüde yalnız hissettim. Bu benim içimin ukdesi. Yıllarımı bu ukde ile yaşıyorum.